Ayrım 43. Yıl 1931. 1 Ocak 1931, 31 Aralık 1931. Dipnot: bu yılki büyüme hızı %8. Altın rezervi 6 ton 127 kiloya çıkar. TC Merkez Bankası'na hazırlık. Nazım Hikmet'in Sesini Kaybeden Şehir adlı şiir kitabı yayımlanır. Bu yılın başlıca romanları Çıkrıklar Durunca Sadri Ertem, Fatih Harbiye Peyami Safa. Musaipzade Celal'in Mum Söndü adlı oyunu oynanır. Naşide Saffet Hanım Türkiye Güzeli seçilir. İlk sesli Türk filmi İstanbul sokaklarında yönetmen Muhsin Ertuğrul gösterime girer. Afyon Müzesi açılır. Balkan Şampiyonası'nda Türk atletleri 4x100'de Balkan şampiyonu olurlar. Hakkı Süslüay, E. Aziz Göknil, Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar. İlk kadın operatör Doktor Suat Hanım. Yeni Milli Savunma Bakanlığı binasının hizmete girişi, Mimar Holzmeister. Ankara'da Balkan Birliği Derneği'nin kuruluşu. Malatya Gölbaşı Demiryolu işletmeye açılır. İkinci Sanayi Sergisi'nin açılışı 10 Nisan 1931. Ankara'da 3. Yerli Mallar Sergisi'nin açılışı 11 Ağustos 1931. Irmak-Çankırı Demiryolu'nun işletmeye açılışı. Tekel Genel Müdürlüğü'nün kurulması 1 Haziran 1931. Mudanya-Bursa Demiryolu millileştirilir. Ağustos 1948'de kapatılacak, 1953'te raylar sökülecektir. Yüksek Sağlık Şurası'nın ilk kez toplanması 15 Temmuz 1931. 4. Milli Tıp Kongresi'nin başlaması 22 Eylül 1931. İzmir iline bağlı köylerde 39 tarım kredi kooperatifi kurulmuştur. Kocatepe ve Adatepe muhriplerine sancak çekme töreni 18 Ekim 1931. Bursa'da Gazi heykelinin açılışı 29 Ekim 1931. Sakarya ve Dumlupınar denizaltı gemilerinin donanmaya katılması ve sancak çekme töreni 6 Kasım 1931. Gazi'nin Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a övgü mektubu 12 Kasım 1931. Kara Vasıf Bey'in bir tren kazası sonucu ölümü 9 Aralık 1931. Romancı Mehmet Rauf'un ölümü 23 Aralık 1931. Ziraat Bakanlığı'na Muhlis Ete'nin atanması 31 Aralık 1931. Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na Ali Rana Tarhan'ın atanması 31 Aralık 1931. Kubilay olayı nedeniyle yeni yıla genel olarak eğlencesiz girildi. Birçok yer yılbaşı gecesi açılmadı. Evlerde de pek az toplantı yapıldı. Hepsi sessiz geçti. Acı çok taze, olay çok düşündürücüydü. Bağnazlık azdı mı dinden de insanlıktan da çıkıyor, canavar oluyordu. Bazı menemenlilerin vahşeti alkışlaması da eğitimsizliğin insanı ne kadar ilkelleştirdiğini, hayvan düzeyine indirdiğini, kandırılmaya ne kadar açık hale getirdiğini gösteriyordu. Yeni yılın ikinci günü Menemen'de büyük bir toplantıyla Kubilay anıldı. Yurdun birçok yanından gelen öğretmenler, öğrenciler, izciler, yurttaşlar ile Kubilay'ın annesi, 43. alay mensupları Menemenliler törene katıldı. Menemen bayraklarla donatılmıştı. Toplantıda bir izci Kubilay için yazılmış bir şiir okudu. İzmir milletvekili Vasıf Çınar konuştu. Herkesi ağlattı. Gazi Doktor Reşit Galip Bey'e sordu. Çalışıyorsunuz değil mi doktor? Evet paşam, her fırsatta. Bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nde 2 Ocak'ta bir haber yayımlandı. Büyük bir olayı bildiren kısa bir açıklamaydı. Gazi şöyle demişti: büyük halk evleri kurulacak. Kurul 2 gün için Bursa'ya geldi. 6 Ocak'ta İstanbullular İstanbul'a gittiler, Ankaralılar Ankara'ya döndüler. Dipnot: Gazi İstanbul'dayken valiliği, belediyeyi, Halk Partisi'ni, Türk Ocağı'nı, Kolordu Komutanlığı'nı, üniversiteyi, Harp Akademisi'ni, Harbiye'yi, Galatasaray Lisesi'ni, Mülkiye'yi ziyaret eder. Bu sırada Ankara'da 1. Ziraat Kongresi vardı. 19 Ocağı kadar sürecekti kongre. Sorun ve istek çoktu. Tarımcılar ilk kez doğrudan sorunlarını ilgilendiren bir kongrede bir araya gelmişlerdi. Aralarında yarım çarıklı köylü de vardı, toprak ağası da, traktör satıcısı da. Dertlerini, dileklerini dile getiriyorlardı. Büyük sorun bütün ürünlerin fiyatlarının düşmüş olmasıydı. Gelir gideri karşılamıyordu. İthalat yapan ülkeler krizle boğuştukları için ihracat da azalmıştı. Bereketli bir ülkeydi Türkiye. Ürün çeşidi bakımından çok zengindi. Başı Karlı Dağı'nda kardelen açıyor, dağın eteğinde limon yetişiyordu. Yiyecek bakımından kendi kendine yeterli birkaç ülkeden biriydi. Demir yolu ağı tamamlanınca bütün ürünler her pazarda bulunabilecekti. Hayvancılık bakımından da talihliydi. Deneyli yetiştiriciler ve geniş otlaklar vardı. Ama çoğu yerde hala ilkel tarım ve bakım usulleri kullanılıyordu. Kağnı'dan arabaya, Karasaban'dan pulluğa, kol kuvvetinden makineye geçilememişti. Köylünün çoğu topraksızdı. Çiftçi değil, tarım işçisiydi, kiracıydı, emek ortağıydı. Güneydoğu'nun bazı yerlerinde toprak kölesiydi, kıt kanaat yaşıyordu. Ziraat sergisini Gazi de gezdi. Sergiye katılanların dertlerini, önerilerini dinledi, tavsiyelerde bulundu. Tarımcılar bir kahvelerini içmeden Gazi'yi bırakmadılar. Akşam Afet Hanım yurt bilgisi kitabı için yazdıklarını okudu. Gazi dinledi, beğendi. Odada gezinerek bazı ek notlar yazdırdı. Artık bugün demokrasi fikri daima yükselen bir denizi andırmaktadır. 20. yüzyıl birçok diktacı hükümetlerin bu denizde boğulduklarını görmüştür. Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, seçtiği dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin vicdanına hakim olunamaz. Herkes düşündüğünü istediği gibi söyleyebilmelidir. En büyük hakikatler ve gelişmeler düşüncelerin serbestçe ortaya konması ile meydana çıkar. Sabiha Gazi'ye kahve, Afet Hanım'a çay yapmıştı. Sehpalarına bıraktı, oturup dinlemeye başladı. Yeryüzünde hiçbir uygar millet siyasi partilerin varlığından ve faaliyetinden uzak kalamaz. Herhalde uygar ve demokrat memleketlere partiler gereklidir. Partiler milletlerin siyasi kökleridir. Dipnot: Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabından Atatürk'ün yazdırdığı parçalardan bazıları. Sabiha hayret ve hayranlık içinde izliyordu. Kimilerinin diktatör dediği insan yazdırıyordu bu notları. Öğretmenler ve geleceği kuracak olan öğrenciler okuyacaklardı. Gazi not yazdırmaya ara verip oturdu. Kahvesinden bir yudum aldı. Sağ ol kızım, eline sağlık. Afiyet olsun. Afet Hanım'a döndü. Kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkına yer vermeyi unutma. Afet Hanım güldü. Unutmam efendim. Yurt gezisinin ikinci bölümüne başlamadan önce Gazi Mustafa Necati'nin eseri olan Gazi Öğretmen Okulu'nu gezdi. Okulu çok beğendi. İçi yanarak Mustafa Necati Bey'i andı. Öğretmenlerle, öğrencilerle konuştu. Yakında resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinin açılacağını öğrenerek memnun oldu. Sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni binasını, İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nü ziyaret etti. Bazı bölgelerde inceleme yapmalarını rica ettiği milletvekilleriyle toplanarak bilgi aldı. Gözlemleri ve kanıları Gazi'nin gözlem ve kanılarıyla ortaktı. Komedi Fransız gelmişti Ankara'ya. Gazi, Afet, Sabiha, Kazım ve İsmet Paşalar eşleriyle birlikte Komedi Fransız'ın Türk Ocağı'nda oynadığı oyunu izledi. Salon ve localar, sanatsever bakanlar, milletvekilleri, yöneticiler, öğretmenler ve eşleriyle doluydu. Herkes ciddi bir toplantıya, önemli bir törene katılır gibi özenli giyinmişti. Fransızlar Küçük Asya'nın ortasında rastladıkları bu dikkate ve sanata saygıya şaşırdılar. Ankara farklıydı. Cumhurbaşkanının ve başbakanın sofrasında birçok akşam bir yazar ya da sanatçı, bilim adamı, düşünür bulunurdu. Gazi'nin ve İsmet Paşa'nın ölümlerinden sonra bu incelik tarihe karışacaktı. Menemen olayıyla ilgili soruşturma ve aralarında Şeyh Esat Efendi'nin de bulunduğu ilk 105 sanığın duruşmaları sona ermişti. Duruşmalar Menemen'de, sonradan adı Kubilay İlkokulu olan Zafer İlkokulu'nun salonunda yapıldı. Mahkeme 21 Ocak'ta kararını açıkladı. 105 sanıktan 37'si hakkında idam, 27'si için beraat kararı vermişti. Kalanlar çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. İdam cezalarından 5'i yaşlılık dolayısıyla 15-24 yıl ağır hapis cezasına dönüştürüldü. İdam kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanınca kararlar 4 Şubat günü Menemen'de yerine getirilecek, Derviş Mehmet'in adamlarından biri Kubilay'ın başının kesildiği yerde asılacaktı. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 364. Profesör Doktor Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 3, 1. cilt, sayfa 313-314. Şeyh Esat Efendi'nin cezası yaşı dolayısıyla hapse dönüştürülmüş, Esat Efendi mahkeme sona ermeden hastalıktan hastanede ölmüştür. İkinci derecede suçlu görülenlerin yargılanması da 8 Mart'a kadar sonuçlanır. Birçok sanık çeşitli cezalara çarptırılır. Ağır hapis mahkumları Ankara hapishanesine gönderilir. Karpiç'te bütün masalar doluydu. Baba Karpiç masa masa dolaşarak hatır soruyor, ikramda bulunuyordu. Birçok masada diplomatlar ve eşleri vardı. Yunus Nadi Bey, Zamir Bey, Süreyya Yiğit, Nuri Conker bir masada oturuyorlardı. Yunus Nadi Bey, Gazi yarın yine uzun bir memleket gezisine çıkıyor dedi. Nuri Conker başını önüne eğdi. Ne yapsın, kırıp döktüklerimizi tamir etmeye çalışıyor. Gazi kaç zamandır o kadar sevdiği, ayrı olamadığı Nuri Conker'i sofrasına çağırmıyor, Salih Bozok ve Kılıç Ali de ümit verici bir haber getirmiyorlardı. Dipnot, Ali Conker babasının şöyle demiş olduğunu aktarmıştı. Kendimizi particiliğe kaptırdık, şaşırdık. Gazi'ye haksızlık ettik. Bu cezayı hak etmiştim. Nuri Conker'e 1931 seçimlerinde aday listesinde yer verilmedi. 1932 Haziran'ında Gaziantep'ten seçilecektir. İkinci yurt gezisi 25 Ocak'ta başladı. İstanbullular da Ankara'ya gelip kurula katılmışlardı. Programda Uşak, İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli, Balıkesir vardı. Buradan İzmir'e dönülecek, deniz yoluyla Antalya'ya, Mersin'e, trende Malatya'ya, dört yola Adana'ya, Konya'ya, Afyon'a gidilecek, Ankara'ya dönülecekti. Adana-Malatya demiryolu açılmıştı. Karadeniz'le Akdeniz'in birbirine bağlanmasına çok az zaman kalmıştı. Yolculuk sırasında ara istasyonlarda da durularak halkla görüşüldü. Gazi her yerde sivil ve askeri kurumları, okulları, müzeleri geziyor, birçok yerde konuşuyor, ilgilileri ve halkı kurulla birlikte dinliyordu. Dipnot, Gazi İzmir Türk Ocağı'ndaki toplantından sonra Türk Ocaklılarla sohbet ederken diyor ki, "Çocuklar tek olarak ya da küçük büyük gruplar halinde köy köy dolaşıp köylülerimizi devrimlerimiz hakkında aydınlatmak gereğini duymuyorsunuz. Bakın 2-3 gerici yobaz neler başarabiliyor." İçlerinden biri "Paşam ödeneğimiz yok ki" diyor. Gazi parlıyor. "Köylere dolaşmak için ödeneğiniz mi yokmuş? Bu ödeneğin nereden nasıl sağlanabileceğini Menemen gericilerinden, Laz İbrahim Hoca'dan, Nalıncı Hasan'dan, Manifaturacı Osman'dan, Sütçü Mehmet'ten öğrenin efendiler." Vali Fazlı Güneş'ten aktaran Cemalettin Saracoğlu, K. Üstün Menemen Olayı ve Kubilay, sayfa 88-89. Olayın özeti Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 80. CHP İzmir İl Kongresi'ne diyor ki, "Bütün bu noksanlar yüzyılların biriktirdiği noksanlardır. Bu nesil, hatta bundan sonraki nesiller çok yıllar çalışarak bu noksanları telafi edebileceklerdir." Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 67, 27 Ocak 1931. Malatya'da demir yolları için şöyle der. "Vatanın bütün bölgeleri çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. Bütün vatan bir demir kütle haline gelecektir. Demir yolları memleketin toptan tüfekten daha mühim bir güvenlik silahıdır. Demir yolları Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır." Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 91-92, 13 Şubat 1931. Konya'da ordu evinde baloda şöyle der. "Arkadaşlar, bütün tarih bize gösteriyor ki milletler yüksek hedeflere ulaşmak istedikleri zaman bu atılımları karşısında üniformalı çocuklarını bulmuşlardır. Tarihin bu genelliği içinde yüksek bir istisna bizim tarihimizde görülür. Bilirsiniz ki Türk milleti ne vakit yükselmek için adım atmak istemişse bu adımların önünde daima önder olarak, daima yüksek milli ideali gerçekleştiren hareketlerin öncüsü olarak kendi kahraman çocuklarından meydana gelen ordusunu görmüştür." Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 100, 21 Şubat 1931. Parti çatışmalarının olduğu yerlerde bölünmeler, dargınlıklar, düşmanlıklar belirmişti. Siyasi farklılık çabucak düşmanlığa dönüşüyordu. Gazi birliğin yeniden kurulmasına çalışıyor, Türklerin kurduğu devletleri, uygarlıkları, başarıları anlatıyor, halkı uygarlık çevresinde toplamak, özgüvenle donatmak, milli bilinci yükseltmek istiyordu. Konya'da Mevlana Türbesi müzeye dönüştürülerek halkın ziyaretine açılmıştı. Gazi müzenin düzenlenmesini çok beğendi. Yüzlerce yıllık ihmal sonucu bazı antik ve tarihi eserlerin bakımsız hali dikkatini çekti. Ankara'ya dönünce antik eserler ile Selçuklu dönemi eserlerinin bakımı için başbakana yazı yazacak, arkeolog yetiştirilmesi gerektiğinden de söz edecekti. Binlerce antik şehrin eserin bulunduğu ülkede bir tek Türk arkeolog yoktu. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 107. 2010 yılındaki bir siyasi tartışmada bu yazıdan söz edilerek, yazıda adı geçen Alaaddin Camisi, Karatay Medresesi gibi tarihi eserlerin bakımında İsmet Paşa yönetiminin ihmal gösterdiği ima edildi. Bunların bakımsızlığının nedeni Cumhuriyet'in değil, yazıda belirtildiği gibi yüzyılların ihmaliydi. Türkiye antik ve tarihi eserlerle doluydu. Hükümet küçücük bütçesiyle hangi birine yetişecekti? Cumhuriyet yönetimi Sakarya'dan Ege'ye kadar sessiz sedasız binlerce cami yaptırdı. Asıl bu büyük hizmeti saygıyla hatırlamak hak tanırlık gereği değil midir? Konya Ordu Evi'nde verilen baloya katıldı. Baloda subay aileleriyle birlikte öğretmenler, aydınlar da vardı. Bu uygar düzeyli toplum Gazi'yi çok memnun etti. 3 Mart'ta Ankara'ya dönüldü, törenle karşılandılar. Gazi Çankaya'ya İsmet Paşa ile birlikte çıktı. Gözlem ve düşüncelerini anlattı. Halkın güvenini yoklamak için hemen seçime gidilerek meclisin yenilenmesini önerdi. Yeteri kadar ilde bağımsızların seçime katılması kolaylaştırılmalı, mecliste farklı düşünen milletvekilleri girmeli, meclise denetim sürdürülmeliydi. Köylü ve işçi adaylar göstermeliydi. Para yetersizliği ve özel girişime bel bağlanılması yüzünden zaman kaybedilmişti. Milletin sabırsızlığına yanıt vermek, gelişimi hızlandırmak, vakit geçirmeden devletçiliğe geçmek şarttı. Gericiliğin yayılmasını önleyici çareler bulmak da gerekiyordu. Bunun için bazı cumhuriyetçi güçleri birleştirmenin çok yararlı olacağını düşünüyordu. Dipnot: Sonuçlar burjuva yaratma hevesini söndürdü. Yahya Seyit Ezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi sayfa 207. İsmet Paşa seçim konusunu vakit geçirmeden parti yönetimine götürdü. Parti yönetimi de erken seçim yapılmasını kabul etti. Meclis tasarruf siyasetini desteklediğini göstermek için 500 lira olan milletvekili aylıklarını 350 liraya indirdi ve seçimin yenilenmesine karar verdi. Bu karara Fethi Bey ve arkadaşları da katıldı. Seçim 24 Nisan'da yapılacaktı. Ölçüler kanunu da kabul edildi. Arşın, endaze, fersah, batman, okka, kile, dirhem, çeki ve benzeri gibi hem milletler arası ölçülere uymayan hem bölge bölge değeri değişen ölçüler yerine değişmez metre, kilo, litre gibi ölçü birimleri kabul edildi. Kargaşalık sona erdirildi. Çağdaş dünyaya bir adım daha yaklaşıldı. Gazi Türk Ocakları İlim ve Sanat Kurulu üyesi olan Ruşen Eşref Bey'i Çankaya'ya çağırdı. Türk Ocakları'ndan şikayetçiydi ama ayrıntıya girmedi, dokunup geçti. Ruşen Eşref Bey ortalıkta dolaşan eleştirileri biliyordu zaten. Dipnot: Irkçılığı sürdürmesi, Hamdullah Supi Bey'in faşist İtalya'yı, Mussolini'yi övmesi, İtalya lehine yazılar yazması, faşist İtalyan gençlik örgütüne özenilerek gençlere askeri eğitim yaptırılması. Aktaran Mete Tunçay: Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması, sayfa 295-299. Türk ocağı devrimlere karşı çıkıyor, Türk birliğini sağlamak için gerekirse, Sovyetlerle olsa gerek, savaşmayı öneriyor. Irka dayalı bir milliyetçilik anlayışını, dine dayalı bir kültür anlayışını savunuyor. Aktaran Profesör Doktor Anıl Çeçen, Halk Evleri, sayfa 88-89. Füsun Üstel'in Türk Ocakları adlı araştırmasına bakılırsa Türk Ocağı'nın kayda değer bir kusuru yok. Bu gibi eleştirilerin nedeni CHP'nin Türk Ocağı'nı kendine bağımlı kılma isteğinin bir sonucuymuş. Sayfa 403. Gazi dedi ki: Türk Ocağı'nın hizmetlerini her zaman takdir ettiğimi bilirsiniz. Türk olmanın adeta suç kusur gibi görüldüğü uğursuz rezil bir dönemde 3 Temmuz 1911'de ortaya çıkmış, milli duyguyu canlandırmıştır. Çanakkale Zaferi'nde Türk Ocağı'nın bu hizmetinin olumlu etkisi olduğunu unutamayız. Fakat artık Türkiye adını taşıyan milli bir devletimiz var. Ocağın işlevi kalmadı. Fakat belki halk eğitimi için yararlanabiliriz ümidiyle 1927'de ocağı az çok parti denetimine bağladık, paraca destek verdik. Dipnot: 1927 Büyük Kongresi'nde tüzüğe eklenen 40. madde ile Türk Ocağı benzeri dernekler gibi dolaylı denetim altına alınmaya çalışılmıştı. Madde şöyledir: siyasi, idari, toplumsal, iktisadi, kültüre ait ve bunlara benzer bütün teşekküllerin, idare heyetlerine gireceklerin adaylıkları parti müfettişleri tarafından tasvip olunduktan sonra ilan olunur. Atatürk'ün bütün eserleri 22. cilt sayfa 27. Bundan söz eden yazarlar bu dönemin takrir-i sükun dönemi olduğunu belirtmiyorlar. 4 Mart 1929'da takrir-i sükun kanunu yürürlükten kaldırıldıktan sonra bu maddenin pratik bir değeri kalmamıştır. Paraca destek için Füsun Üstel Türk Ocakları sayfa 232. Ne var ki halk eğitimi konusunda ümit ettiğimiz verim alınamadı. Bütün insanlarımızı toplayıcı, kucaklayıcı olamadı. Irkçılıkla ümmetçilik arasında ciddi bir fark yok. İkisi de milli bir devlet için sakıncalı. Zaman içinde düzelir diye bekliyordum. Menemen olayı beni çok düşündürdü. İrtica konusunda ihmal felakete yol açar. İrtica her fırsattan yararlanmak için hazır bekliyor. İrtica yaparçalanmaya yol açıcı hareketlere ve dış oyunlara karşı bütün maddi ve manevi kuvvetlerimizi bir yerde toplamalıyız. Geniş, ciddi, bilinçli bir halk eğitim kurumu kurmalıyız. Kısacası Ruşen Eşref Bey bunun sağlanabilmesi için Türk Ocağı'nın kendisini kapatarak üyeleriyle birlikte partiye katılmasını istiyorum. Bu isteğimi size bir demeç olarak vereceğim. Uygun göreceğiniz bir gazetede yayımlatırsınız. Kamuoyu öğrenmiş olur. Siz de Ocak yönetimindeki arkadaşlarımıza düşüncelerimi aktarırsınız. Peki efendim. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 108. Türk Ocağı hakkında bazı eserlerde Muallimler Birliği, Basın Cemiyeti, Milli Türk Talebe Birliği gibi derneklerinde kendilerini feshettikleri, CHP'ye katıldıkları yazılıyor. Bu doğru değildir. Bu derneklere 1932'den sonra Gazi'nin yolladığı mesajlar için Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 147-155, 315-327-366-403-429'a bakınız. Türk Ocağı Merkez Yönetim Kurulu çoğunluğu Gazi'nin isteğini kabul etmişti. Buna karşılık Başkan Hamdullah Supi Bey ile bazı üyeler ise benimsememişlerdi. Son bir kez görüşmek üzere akşamüstü Gazi'yi ziyarete geldiler. Konuşmalar uzayınca Gazi Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerini yemeğe alakoydu. Bazı misafirler daha geldi. Yemekte de konuyu görüşmeye devam ettiler. Gazi düşüncelerini açıklamayı sürdürdü. Halkı ciddi olarak eğitmek hayati bir zorunluluktu. Türk Ocağı halkı eğitme, aydınlatma görevini başaramamıştı. Halkı eğitmek başarılamazsa uğrunda binlerce insanın şehit ve gazi olduğu milli mücadele boşa gidebilir. Bütün idealler, milli egemenlik de, uygarlığa ulaşma rüyası da, aklın özgürlüğü de, kadın hakları da, laiklik de, milletleşme de, kalkınma da çökebilirdi. Bağımsızlık anlayışı da gevşerdi. Bilgisizlikle kalkınma, uygarlaşma, demokrasi uzlaşabilir miydi? Orta Çağ her alanda geri gelirdi. Emperyalistler yine Anadolu'nun birliği ve bütünlüğü üzerinde oynamaya yeltenebilirlerdi. Daha büyük, şartlara daha uygun, daha gerekli, daha yararlı, hiç siyasete bulaşmayacak, herkesi kucaklayacak, çok yönlü, gerçekten milli bir örgüt kurmak zorunluydu. Hamdullah Supi Bey direnmeye çalışıyordu. Gazi son 3 Temmuz'da kuruluş yıldönümünüzü kutlayacaktınız dedi. Türk Ocağı'nda bir tören düzenlediniz. Siz konuşacaktınız. Herhalde yine çok güzel bir konuşma yapacaktınız. Ama hiç kimse gelmedi. Öyle değil mi? Hamdullah Supi Bey sarsıldı. Gerçekten öyle olmuştu. Beklemişler ama kimse gelmemişti. Bu hatırlatma Hamdullah Supi Bey'in direncini kırdı. Türk Ocağı gerçekten ömrünü tamamlamıştı. Arkadaşları da tartışmayı yeterli görünce Gazi'nin önerisini kabul etti. Uzlaşıp anlaştılar. Gece yarısından sonra ayrıldılar. Dipnot: Yıl dönümünde kimsenin gelmediği doğrudur. Eski Türk Ocağı üyesi Yalçın Orkun'dan aktaran Profesör Doktor Anıl Çeçen, Halk Evleri sayfa 90. Ama bu görüşmede söz konusu edildiğini sanmıyorum. Sahneyi ayrıntıya boğmamak, uzatmamak, Türk Ocağı'nın ömrünü bitirdiğini de belirtmek için sahne sonunu ben böyle kurguladım.